Türk tarihinin izinde.
TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu'nda Türk Tarihi'nin izindeyiz. Merhabalar değerli dinleyicilerimiz. Programın Esnan Değirmencioğlu hazırlıyor. Kumanda masasında Recep Aktağ, ben Sedat Ağoğlu. Gazi Üniversitesi Öğretim Üyesi, Türk Tarih Kurumu Başkan Yardımcısı, Profesör Doktor Güray Kırpık hocamızla birlikteyiz her hafta olduğu gibi. Hocam merhabalar, hoş geldiniz.
Merhabalar, hoş bulduk Sedat Bey.
Anadolu'nun fethine girmiştik hocam, Türkler tarafından nasıl fethedildiğine ilişkin. Ancak bir de arkasından gelen işgal hareketleri var. Bu konuyla ilgili konuşacağız bugün. Ama önce Güray Hocam, kitap armağanımız, telefonların soruları, yorumları için ben dinleyicilerimize telefon numaralarımızı hatırlatayım. Ardından sohbetimize başlayalım. Değerli dinleyicilerimiz, bize ulaşan dinleyicilerimizden biri Türk Tarih Kurumu yayınlarımızdan çıkan bir kitabı az sonra hocamız tanıtacak, armağan edeceğiz. Telefon numaralarımız 463-34-19. 463-34-21. Elektronik posta adresimiz de trttürktarihi@trt.net.tr. Güray Hocam, bu hafta hangi kitap?
Bu hafta dinleyicilerimize Osmanlılar Devri'nde Türk Hekimliği adlı eserimizi hediye ediyoruz. Türk Tarih Kurumu yayınlarından yeni çıkmış olan eserlerden birisi. Tabii çok da güzel bir baskı ve özel bir konu. Tıp tarihçiliği için, özellikle tıp tarihi meraklıları için gerçekten de Osman Şevki Uludağ tarafından hazırlanmış bir eser. Eserin içerisinde hastaneler, ilaçlar, tedavi usulleri ve doktorlar, meşhur doktorlar ve nasıl tedavi ettikleri, hastaları nasıl tedavi ettiklerine dair, çeşitli hastalıklara dair tedavi usullerine kadar çok güzel örnekler var. Belgeli ve çok değerli bir eser. Hayırlı olsun talihli dinleyicimize diyorum.
Çok keyifli Osmanlı bir kitap
devrinde
hocam.
Türk Hekimliği.
Evet, ilginç bir konu. Osmanlı devrinde Türk Hekimliği. Yazan da hocam dediğiniz Osman Şevki Uludağ. Dinleyicilerimizden, bizi arayan dinleyicilerimizden birini armağan edeceğiz. Telefon numaralarımız 463-3419, 463-3421. Birazdan başlayacağız Güray hocamızla sohbetimize. Değerli dinleyicilerimiz, daha önceki programlarımızda Anadolu'nun fethi konusuna girmiştik. Güray hocamızla birlikte az önce söylediğimiz gibi. Anadolu'nun fethine ilişkin yalnızca Malazgirt'te sınırlamadı hocamız. Ondan öncesinde İskitler, Sakalar, yani ta milattan önceki yüzyıllara kadar. Ardından Akunların boğazı geçip atlarıyla birlikte o esnada İstanbul'daki surlardan Romalıların İlginç bakışları altında, hayret bakışları altında geçişini de anlattı. Pek çok seferleri olmuştu buraya. Fakat Malazgirt'in bir dönüm noktası olduğunu öncesiyle birlikte az önce söylediğim gibi ifade ettiniz Güray Hocam. Buradan başlayalım ve daha sonra da ister istemez Haçlı seferleri ve Mirya Kefalon'a gelen bir süreç var. Ama yine orada da durmuyor Güray Hocam. Buyurun.
Evet, Anadolu'nun fethi 1071 Malazgirt zaferiyle birlikte çok daha hızlı bir şekilde Türklerin Anadolu'yu fethi neticesini getirdi Malazgirt zaferi. Tabii bu Malazgirt zaferinin 1071'den sonrasında gelişen olaylara baktığımız zaman bunu daha iyi anlıyoruz. Özellikle ilk 10 yıllık periyoda baktığımızda 1071'den 1081'e kadar olan süre içerisinde Batı Anadolu'nun kıyı şehirlerinden olan İzmir gibi, işte İznik gibi şehirlerin fethedilmiş olması ve buralarda birer Türk beyliğinin Selçuklu Devleti'nin devamı niteliğinde kurulmuş olması çok önem taşıyor. Bildiğiniz gibi Türkiye Selçuklu Devleti'nin ilk hükümdarı Süleyman Şah ilk başkentini İznik şehri olarak yapmıştı ki İznik şehri Batı dünyası açısından da Roma tarihi açısından da çok değerli, önemli bir merkez idi. Ve dünya tarihinde de duyulan bir büyük fetih gerçekleştirmiş oldu Süleyman Şah İznik'i fethederek. İznik'in fethinden sonra 1075 tarihini biz İznik'in fethi olarak kabul ediyoruz. Genel olarak tarih biliminde de belgeler buna işaret etmekte. Bizans ile Süleyman Şah'ın Selçukluların yer yer ittifak da yaptığını görüyoruz. Neden ittifak yaptı? Çünkü Batı'da, Avrupa'da Bizans ile çekişme halinde olan bazı yeni güçler ortaya çıkmıştı. Bu yeni güçlerin kimler olduğundan şöyle kısaca bahsederek dinleyicilerimize Avrupa tarihi konusunda da kısaca bilgilendirmiş olalım. Balkanlarda Norman tehlikesi, İtalya üzerinden gelmekte olan bir Viking Norman saldırısı altındaydı. Özellikle Arnavutluk bölgesini kaybetmekte olan İmparator Alexi Komnen, Süleyman Şah'la bir anlaşma yapmak suretiyle müttefik Selçuklu Bizans ordusunu Arnavutluk kıyılarına gönderdi. Yani Süleyman Şah'ın askerleri de 1086 yılında henüz İmparatorluk Alexi Komnen döneminde Balkanlarda istikrarı sağlamaya çalışırken Selçuklu'nun yardımına ihtiyaç duymaktaydı. Buna karşılık özellikle İzmir ve çevresinin Çakabey tarafından fethedilerek alınması üzerine İmparatorluk Anadolu'daki bütün kilit noktalarını kaybettiğini fark etti birdenbire Bizans. Balkanlarda kendi istikrarını sağlamaya çalışan Alexi Komnen, Balkanlardan gelen Türk kavimleriyle de meşgul olmak zorunda kaldı. Bu yıllarda Balkanlardan Kuman Kıpçaklar ve Peçenekler birbiri ardınca Bizans'a saldırıya başlamışlardı. Yani Bizans bir taraftan Anadolu'da Selçuklu fethi ilerlerken aynı tarihlerde Balkanlardan gelen Türkleri de unutmamak gerekiyor. Anadolu'nun fethinde gerçekten Balkanlardaki olayların dolaylı ve hatta bazen doğrudan etki yaptığını söyleyebiliriz. Çünkü hocam, Bizans Balkanlarla ilgilenmek zorunda kalıyordu.
Avrupa onlarına ve daha öncesinin devamı olan Türkler hocam. Evet. Evet hocam, devam edin lütfen.
İşte bu tehlikeyi baştan savmak ya da atlatmak için İmparator Alexi Komnen çok kurnazca entrikalı politikalar düşünmek zorunda kaldı. Gerçekten de Bizans tarihinin uzun ömürlü olmasını sağlayan politikalardı bunlar ve Türklerin hem Balkanlardan hem Anadolu'dan gelişine karşı Alexi Komnen Bizans için bir talih olmuştur. Bir kurtuluş kapısı açmayı başarmıştır. Bunlardan en önemlilerinden birisi 1091 yılında Peçeneklerin Kuman Kıpçaklar tarafından ortadan kaldırıldığı Lebenium mevkiinde bugünkü Edirne yakınlarına tekabül ediyor. Keşan yakınlarına düşmekte olan bir mevkide. Meriç Nehri üzerindedir, ayrıca onu da belirtelim. Bu savaşta Alexi Komnen bir başka Türk topluluğunu, Kumanları, Peçeneklere karşı saldırmak suretiyle Peçenekleri ortadan kaldıracak çok önemli bir planı gerçekleştirmiş oldu. Öte yandan Çakabey'in ittifak halinde olmaya çalıştığı Peçeneklerin imhası Çakabey'in elini de Balkanlarda zayıflatmıştı ve Çakabey'in bu sırada İstanbul'u kuşatarak büyük bir imparator olma, büyük bir Bizans imparatoru olma hedefi planladığını biliyoruz. Aynı tarihlerde Süleyman Şah'ın Anadolu'da İznik başşehrinde yerleşmiş olduğunu, yine Anadolu'da birliği sağlamak için büyük faaliyetler yapmakta olduğunu da görmekteyiz ki 1086 yılında Süleyman Şah'ın Suriye bölgesinde yine bir başka savaşta ki aile içi bir savaştır bu da, şehit düşmesi üzerine imparatorluk kısmen rahatlamış görünse de aslında Anadolu'daki toprakları yeniden ele geçirme fikrinden vazgeçmiş değildir. Alexi Komnen'in netice itibariyle Anadolu'daki kaybettiği yerleri elden yeniden ele geçirmek için, elde tutabilmek için büyük uluslararası politikalar planladığını da görüyoruz. Bu çerçevede Avrupa'ya elçiler göndermiş, Avrupa'dan ordular talep etmiş. Bu orduları ücretli askerler ve kendisine hizmet edecek silahlı güçler olarak düşünmüştü. Ancak Haçlı seferlerinin en önemli başlangıç sebeplerinden birisinin de Alexi Komnen'in bu daveti olduğunu belirtmemizde yarar var. Sadece bu davet sebep değildir Haçlı seferleri açısından ama neticede Haçlı seferlerinin İstanbul üzerinden, Anadolu üzerinden Suriye'ye doğru akın etmesinde yol açan önemli bir konuya temas ediyoruz. Malazgirt zaferinden sonra Anadolu'nun tamamen Bizans'ın elinden çıkması olayı Avrupa'da yeni askeri hareketlenmelerin bir süre sonra gerçekleşmesinin bir sebebi olduğunu da düşünmemiz tabii oluyor bu şartlar altında. Yani Alexi Komnen'i zorlayan şey Malazgirt'ten sonra Türklerin Anadolu'daki fetih hareketleri, yoksa Bizans imparatorları kolay kolay Avrupa'dan yardım istemezlerdi. Çünkü Avrupa ile savaş halindeydiler. Dolayısıyla Anadolu'nun tamamen Türk fethiyle Bizans'ın elinden çıkmış olması ve imparatorun Avrupa'ya defaatle elçiler göndermiş olması bir rastlantı değildir. Bir siyasi zorunluluk olarak görmüştür Bizans kendi açısından. Ve Haçlı seferleri Anadolu'daki bu fetih hareketlerini tekrar püskürtmek ve dışarı atmak için Türklere karşı yapılmıştır diyebiliriz. Yani bu noktadan baktığımızda olayın müsebbibi olarak bir Alexi Komnen'i, yani Bizans'ın düştüğü durumu görmek lazım. Bir de Avrupa'nın kendi iç şartları var. Tabii Avrupa'nın kendi iç şartlarından kaynaklanan sebepler de var. Haçlı seferleri gibi yüzyıllarca sonuçları tartışılan, konuşulan bir büyük olay. Orta Çağ'ın Birinci Dünya Savaşı olarak değerlendiriliyor tarihçiler tarafından da. Biz kendimiz öyle görüyoruz. Gerçekten de sonuçları dünya tarihinde halen tartışılacak neticeler getirmiştir.
Hocam, şimdi orada Türklere karşı Batı'dan yardım istiyor ama kendisi de sıkıntıya giriyor sonuçta. Bizans da bu işten çok karlı çıkıyor ama bir de o konuya değinirseniz Güray Hocam.
Elbette, şimdi esas konu Türklerin buradan Anadolu'dan atılması mıydı sadece? Bunu iyi değerlendirdiğimizde Bizans aslında Haçlıları kendisine hizmet eden, az önce de ifade ettiğimiz gibi, ücretli askerler olarak bekliyordu. Bir Haçlı ordusu beklemiyordu doğrudan. Kendisine yardım edecek askeri müttefikler arıyordu. Ancak ortaya yüz binlerle ifade edilen, savaştan anlamayan, birçok insanın da katıldığı, yani eli silah tutmakta olmayan, işte ailesiyle birlikte göç eden, Avrupa'nın fakir insanlarının sürüler halinde katıldığı, büyük topluluklar halinde katıldığı bir istila hareketine dönüşmüştü ki bu aynı zamanda Roma'nın, yani Bizans'ın istilası anlamına gelecekti. Bu durumu gören Alexi Komnen telaşa kapılarak birdenbire Kılıç Arslan'la anlaşmak mecburiyetini hissetmiştir. Yani Haçlılara karşı Kılıç Arslan'la anlaşan bir Alexi Komnen görüyoruz hemen. Bunun sebebi de işte Anadolu'daki Türk fetih hareketinin aslında Bizans için yeri geldiğinde bir tehdit olmadığını, barış politikalarının ağırlıkta olduğunu ve iki devletin çok iyi anlaşabildiğini de görmekteyiz. Neden? Çünkü Haçlı seferlerinin manzarasında çok büyük katliamlar, zulümler Balkanlardan itibaren görülmeye başlamıştır ve Bizans'ın kendi vatandaşını rahatsız etmiştir. Alexi Komnen bu tabloyu görünce Anadolu'da bunların yaşanmasını kesinlikle istemediği gibi Haçlılar eğer Anadolu'yu ele geçirirlerse kendisine de vermeyecekti. Bunu da anlamıştır. Onları sıkı anlaşmalarla kendisine bağlamaya çalışmıştır. Netice itibariyle Haçlılar bu sözlerinde de durmamışlardır. Ancak Haçlılara karşı Selçukluların Bizans'la yer yer işbirliği yapmasının yolu da açılmıştır. Böylece Bizans Türkiye ilişkilerinde, Türkiye-Selçuklu Devleti ilişkilerinde yeni bir safhaya geçildiğini söyleyebilir. Haçlı seferlerine karşı Bizans birçok yerde Türklerle işbirliği yapmış, ittifak yapmış ve mücadele etmiştir diyebiliriz. Bunun pek çok tarihi örneği vardır.
Hocam, belki burada bir kez daha tekrar etmekte fayda var. Haçlı seferlerinin başlangıcı, Haçlı seferlerinin sonucu, sonuncusu Mirafik Kefalon'a gelen süreçte tarihsel dönem itibariyle de bir kez daha dinleyicilerimize aktarırsak.
11. yüzyılda gerçekleşti bu bahsettiğimiz olaylar. Bundan yaklaşık olarak işte 900 küsür yıl önce 1095 yılında başlayan 1. Haçlı Seferi Fransa'nın Clermont şehrinde ilan edilmişti Papa Urban tarafından. Ve 1291 yılına kadar yaklaşık 200 yıl boyunca devam eden, birbiri ardınca devam eden küçük büyük pek çok Haçlı Seferi düzenlendi. Bunlardan büyüklerini tarihçilerimiz sıraladığında 9-10 adet büyük Haçlı Seferi olduğunu görüyoruz. Bazıları 7 adet sayar, bazıları 8 adet, ama Haçlı Seferlerinin küçüklerini sayarsanız bu onlarca seferden oluşmaktadır. Deniz kolu hiç sayılmamaktadır mesela. Deniz yoluyla, donanma yoluyla gelen gemileri ayrı ayrı bir sefer olarak düşünmemiştir tarihçilerimiz. Eğer böyle düşünülürse yüzlerce ordu grubundan bahsetmek gerekiyor ki İskandinavya'dan İspanya'ya kadar olan bütün ülkelerden parça parça ordular geliyor. Belli istasyonlarda, karargahlarda birleşiyorlar ve birbiri ardınca Katar gibi ilerleyen istila orduları bunlar. Bunların birbiri ardınca gidişleri de bir takvim ile, yani yıl yıl devam ediyor. Her yıl yaz aylarında bir Haçlı seferi geliyor böyle. 100 bin kişilik ordular şeklinde gelen bu orduların birbiri ardınca bazen bir aylık mesafeler var. Yani bir ay öncesinde bir Haçlı seferi geçiyor 100 bin kişi, ardından 100 bin kişi daha geliyor. Böyle Anadolu'nun istilası hareketi bunlar.
Hocam burada olarak çok ilginç bir şey var. O sıralarda, ondan öncesinde, ondan sonrasında da doğudan batıya doğru, yine Anadolu'ya doğru seferler var. Yine o sırada ve ondan sonrasında da az önce ifade ettiğiniz gibi batıdan doğuya, yine Anadolu'ya ve Anadolu'nun doğal uzantısı olan Orta Doğu coğrafyasına doğru akınlar var. Bu da tarihin ilginç bir noktası olsa gerek hocam, bu birincisi. İkincisi de Haçlı seferleri sanki çok yıllar önce yaşanmış kavimler göçünü hatırlatıyor gibi.
Tabii kavimler göçünün sebepleri açısından da baktığımızda kavimler göçü de çok yönlü sebeplere dayanıyor. Ve kavimler göçü dediğimiz olay işte Hunlarla birlikte düşündüğümüz zaman Orta Asya'dan kavimlerin batıya doğru göç etmeleri, daha öncesinde İskitlerin göçleri büyük göçler olarak değerlendirilebilir. Avrupa'dan yine Anadolu'ya doğru olan istilalara baktığımız zaman 3. yüzyılda Avrupa'dan ve kuzeyden gelen Got istilası, yani Avrupa'nın kuzeyinden Anadolu'ya kadar gelen, Suriye'ye kadar inen büyük Got istilası gerçekten de Anadolu'nun yakılıp yıkılmasına neden olmuştur. Ve Bizans'ın büyük oranda yaklaşık olarak 200 yıl boyunca Got askeri anlamda Gotların askeri gücüne teslim olmasına neden olmuştur.
Hocam onlar o taraftan geliyorlar. Söylediğiniz tarihlerde Cengiz de Köse Dağ Savaşı ile beraber doğudan geliyor. Yine Anadolu coğrafyası üzerine. Anadolu, demek hiç bitmiyor hocam.
Her zaman jeostratejik dediğimiz noktada bulunmaktadır. Yani hem jeolojik olarak coğrafya anlamında hem de stratejik anlamda çok kilit bir noktayı temsil etmektedir. Elinde tutmaktadır. Anadolu coğrafyası, Türkiye coğrafyası böyle bir yerdir. Bunu hiçbir zaman unutmamalıyız ve eğitim yaparken de çocuklarımıza, gençlerimize, insanlarımıza anlatırken de bunu çok iyi anlatmamız, anlatabilmemiz gerekiyor. Eğitim meselesidir bu aynı zamanda, yani çok kilit bir konu olduğu için tekrar tekrar izah etmek gerekmektedir. Çok yönlü bir konu. Hocam. Anadolu ve Doğu Akdeniz yayı dünyanın atar damarıdır. Bunu sıktığınız zaman dünyayı ele geçirirsiniz, bıraktığınız zaman kaybedersiniz.
Ve kendiniz de belki yok olma tehlikesiyle karşılaşırsınız.
Şekilde değerlendirebiliriz tabii ki.
Hocam nefeslenelim, ardından devam edelim.
Programımıza katılımınızı bekliyoruz. Bize ulaşabileceğiniz telefon numaralarımız 90 312 463 34 21 ve 90 312 463 34 19.
Devam ediyoruz değerli dinleyicilerimiz. Gazi Üniversitesi Öğretim Üyesi, Türk Tarih Kurumu Başkan Yardımcısı Profesör Doktor Güray Kırpık hocamızda ilginç tahlilleri, analizleri var, çözümlemeleri var hocamızın. Hocam şimdi bu neredeyse kavimler göçü sayılabilecek nitelikteki saldırılar Anadolu coğrafyasına, Bizans da altında kalıyor sonuç itibariyle. Geliyor, dayanıyor en sonunda Mirya Kefalon'a. Mirya Kefalon'dan bir de daha sonra sohbetimizin bölümünde yüzyıllar atlayacağız. Başka işgal hareketleri var Anadolu'yu. Hocam buyurun.
Mirya Kefalon zaferi Malazgirt'ten sonra Anadolu'nun tapusunun alındığı bir zaferdir. Kısaca bunu böyle değerlendiriyoruz.
Evet hocam,
Anadolu'nun tapusunun alınması şu anlama geliyordu. Bizans bir daha saldırı hareketinde bulunamamıştır. Savunmada kalmıştır Türklere karşı. Ve bir daha kendi gücünü bu anlamda askeri noktada toparlayamamıştır. Türklere bu büyüklükte bir orduyla saldırma fırsatını bulamamıştır. Çünkü ayrıca Bizans bundan sonra batıdan gelen Haçlı istilasına da maruz kalacaktır ve Türklerle daha çok işbirliği yapmak zorunda kalacaktır. 1204 yılında İstanbul 4. Haçlı Seferi neticesinde Latin istilasına uğramıştır. Yani Haçlılar Bizans'ı yıkmışlardır aslında. Bu şekilde baktığımızda yaklaşık olarak 60 küsur yıl, 60 yıla yakın bir süre daha doğrusu, Bizans Latin Haçlı Krallığı'nın istilasıyla Bizans kendi başkentini terk etmek zorunda kalmıştır. İznik'te, Sinop'ta, Samsun'da, işte Selanik tarafında, Yunanistan tarafında parçalı beylikler haline, dükalıklar haline dönüşmüştür. Anadolu'da bu tarihler itibariyle çok önemli gelişmeler oluyordu. Anadolu Selçuklu Devleti bu tarihlerde büyüyen bir devlet, büyüyen bir güç durumuna gelmiştir. Ve Türkiye Selçuklu Devleti adını ilk kez bu tarihlerde kaynaklarda görüyoruz. Türkiye ismi Anadolu'ya coğrafya ismi olarak 12. yüzyılda Mirkefalon zaferinden sonra verilmiştir. Hatta yaklaşık olarak bu tarihlere gelmesinin sebebi de Anadolu'nun Türkiye ismini almasının sebebi de demek ki Türkler Orta Asya'dan, İran üzerinden, Horasan üzerinden o kadar çok büyük bir göç dalgasıyla, yoğun bir nüfusla bu bölgeye gelip yerleşmiş olmalılar ki Anadolu'daki beylikler ayrı ayrı başkentlere sahiptirler. Mesela her ilin bir beylik kurduğunu söyleyebiliriz. Bugünkü Anadolu'nun illerini de düşünsek gerçekten Anadolu'da onlarca beylikten bahsedebiliyoruz o tarihler itibariyle de. Bu beylikler arasında büyükleri var, küçükleri var. Danışmentliler, Artuklular, Saltuklular, Mengücekliler, Çubukoğulları, Dilmaçoğulları ve Selçuklu Devleti, Türkiye Selçuklu Devleti Konya merkezine taşınmıştır Haçlı istilasından sonra. Yani 1097 yılından itibaren Türkiye Selçuklu Devleti'nin başkenti Konya'dır. 20 yıla yakın bir süre başkentlik yaptıktan sonra Haçlı istilası neticesinde elden çıkınca Bizans'ın eline geçmiştir anlaşmayla. İznik terk edilmiştir. Sonrasında Osmanlılar, Osmanlı Beyliği zamanında yeniden burayı fethetmişlerdir.
Karamanoğullarından önce.
Orhan Gazi zamanında. Evet. Bizans'tan almışlardır. Tabii bu Mirkefalon zaferinin 17 Eylül tarihinde Isparta Gelendos'ta kutlamaları yıllardır yapılmaktadır. Bütün halkımız, kamuoyu da davetlidir bu kutlamalara. Türk Tarih Kurumu olarak biz bu kutlamaları destekliyoruz, katılıyoruz, hazırlıklarını yapıyoruz. Bölgedeki arkeolojik ve yüzey araştırma kazı çalışmalarına da destek vermekteyiz.
Hocam o çalışmalar devam ediyor mu?
Devam etmekte.
Çok ilginç.
Bu çalışmalar çerçevesinde Mirkefalon Zaferi belgeseli hazırlığımız yapılmaktadır. Gelecek hafta Mirkefalon zaferi kutlamalar çerçevesinde belgesel çekimlerimiz de başlamış bulunuyor.
Hocam çünkü o konuda Türk Tarih Kurumu Başkanımız Profesör Doktor Refik Turan'ın insanüstü çabaları oldu hocam. Bu nerede nasıl oldu açığa çıkaracağım şeklinde devam ediyor bu çalışmalar söylediğinizden onu anlıyorum.
Evet, yıl içerisinde Mirkefalon Savaşı'nın yeri çalıştayı yapmıştık. 50 civarında yerli ve yabancı özellikle Türkiye'deki konuyla ilgili yerli bilim adamlarımız, konuyla ilgili araştırmacı alan uzmanları çağrıldılar ve çalıştaya katıldılar. Bütün bu çalışmalardan haberdar edilmekteler. Sonuçlar geldiğinde araştırmalarımız yer yer sonuç veriyor. Bu sonuçlar kesin bulgularla birlikte halkımızla paylaşılacaktır. Yakın bir gelecekte de iyi sonuçlar almayı ümit ediyoruz. Saha çalışmalarımız devam ediyor. Mirkefalon şehitliğinin bulunması, Mirkefalon sahasının bulunması şu anlama gelecektir. Anadolu'da böyle bir savaşın anılmasının doğru bir yerde yapılması, mahiyeti, büyüklüğü daha çok anlaşılacaktır bulunan malzemelerle. İşte kültür sitesi gibi tarihi anma etkinliklerinin daha güzel bir şekilde ve belgelere dayalı bir şekilde bölgede müze açılmasıyla kutlanması da sağlanabilecektir. Böylece Mirkefalon Zaferi artık daha yakın bir şekilde tanınıyor, biliniyor. Sonuçları itibariyle de o zamanın Roma kaynaklarında çok detaylı bir şekilde anlatılan bir olay olduğu için Mirkefalon hadisesi Avrupa tarafından da biliniyordu. Mirkefalon Zaferi sonucunda Sultan II. Kılıç Arslan İslam ülkelerine başta Abbas halifesi olmak üzere fetihnameler gönderdi. Yani zafer belgeleri, zafername haberleri, mektupları gönderdi. Ve bütün Selçuklu ülkesinde, Büyük Selçuklu ülkesinin bulunduğu sahalarda Mesud'un oğlu Kılıç Arslan'a dua edildi. Ve bu zafer bütün halka ilan edildi. Cuma günleri hutbelerde halk toplandığı için orada böyle gazete haberi gibi ilan edilirdi haberler. Böylece Kılıç Arslan'ın yapmış olduğu bu başarıdan, elde etmiş olduğu bu zaferden bütün dünyanın haberi olmuş oluyordu. Gerek Roma İmparatoru Manuel Komnene'nin mektupları, gerekse kendisini yazmış olduğu, çeşitli bölgelere göndermiş olduğu elçiler ve mektuplar, o dönemin çok önemli bir olayının gerçekleştiğini, tarih kaynaklarının tanıklıklarıyla da anlıyoruz.
Evet. Hocam orada Mirya Kefalon'da artık Anadolu'nun Türkleşmesi, İslamlaşması bir netlik kazanıyor. Ama aradan yüzyıllar geçecek. Osmanlı İmparatorluğu'nun imparatorluğu yalnızca çok büyük ve geniş bir devlet anlamında kullanıyoruz. Osmanlı Devleti'nin, Osmanlı İmparatorluğu'nun yavaş yavaş inişe geçtiği dönemlerde Balkanlardan başlayarak yeniden Anadolu üzerine bir işgal hareketi. Çanakkale'de yendiğimiz halde arkasından gelen süreç ve önemli bir haftaya giriyoruz hocam. Sivas Kongresi, Milli Mücadele, büyük taarruz geçtik. İzmir'in işte işgalden kurtuluşu artık yine yeniden ikinci bir Mirya Kefalon olarak belki niteleyebiliriz. 9 Eylül tarihine az kaldı. Bir de etkinlikleriniz olacak, onu da soracağım ama hocam şimdi bu sürece gelelim.
Tabii Anadolu'da milli ve yerli bütün bir vatan parçasının bulunması, büyük bir devlet oluşmasına zemin hazırlar ve böyle bir durum genellikle büyük devlet olma idealinde olan, büyük devlet olarak kalma gücünü korumaya çalışan devletleri de rahatsız eder. Dolayısıyla Anadolu'nun birliği meselesi bizim geleceğimiz, milletimiz açısından, devletimiz açısından ve dünyadaki yerimiz açısından da her bakımdan önem taşıyan bir husustur.
Yani dünya barışı
milli,
açısından.
Milli bir hocam, evet. Dünya barışı açısından da, insanlık açısından da gerçekten duruş itibariyle de çok önem taşıyan kilit bir noktada bulunuyor. İşte bu durumu istemeyen çeşitli siyasal, uluslararası faktörler, güçler Türkiye üzerine çeşitli işgal planları, programları yapmışlardır. Yapabilirler de ve dünyanın çeşitli sahalarında da bunu yapmaktadırlar. Buna karşı tarihteki olaylar bize şahitlik ediyor. Yakın tarihimizin en önemli olaylarından birisi olan işte 1915-1914 yılında Birinci Dünya Savaşı ile başlayan ve Osmanlı Devleti'nin yenik kabul edilmesiyle Anadolu'nun paylaşılması projeleri ve gizli anlaşmalarla Anadolu'nun paylaşılması, Sevr Anlaşması'nın dayatılması neticesinde İstiklal Harbi'nin Anadolu'da milli bir direniş hareketi olarak başlamasıyla, bunun neticesinde İstiklal Harbi'nin zaferle neticelenmesi, 30 Ağustos 1922 tarihindeki zafer gerçekten de Türkiye'deki işgal hareketlerine dur demenin adıdır. 9 Eylül günü de İzmir'den son işgal kalıntılarının da sürülmesiyle 9 Eylül günü İzmir'in kurtuluş etkinlikleri var. Bu hafta cumartesi günü bir netice, zafer neticesi alınmıştır. 15 Mayıs 1919 tarihinde İzmir İngiltere'nin donanmasının desteğinde Yunan askerleri tarafından işgal edildiğinde Anadolu'daki vatan haini ve gayrimilli diyebildiğimiz yerli olmayan veya komitacı, çeteci gruplar Yunan elbisesi altında asker olup Müslüman ahaliye, Türklere karşı saldırılar gerçekleştirmek üzere İzmir'e hızlıca hareket etmişlerdir. Yani terörist veya komitacı çetelerde.
Hocam bunları
neredeyse İşgal ordusuna katılmak için hücum etmişlerdir İzmir'e. Bunu
hocam,
da
bunları neredeyse 100 yıl sonra kendi bizim askeri üniformamızın altına girmiş hainler olarak da daha geçen sene gördük.
Şimdi elbette Anadolu'nun işgali hareketlerinde çeşitli komplolar, farklı şekiller yer yer ortaya çıkmıştır, çıkmaktadır da. Dünyada çeşitli işgal hareketlerinin yakın tarihimizde de, geçen yıl olan olayda da olduğu gibi farklı şekillerini, her geçen gün yeni yüzlerini görmekteyiz. Bu savaş bir hiledir ilkesine çok uymaktadır. Yani savaşta hile çok önemli olduğuna göre böyle bir işgal hareketinde de bulundular. Bunu bütün kamuoyunun, dünyanın, vatandaşlarımızın da bilmesinde yarar var. Savaş hile olduğuna göre her zaman için açıktan bir savaş ilanıyla da gerçekleşmiyor. Demek ki savaşın çeşitli boyutları var. Ekonomik savaşlar var, böyle komplo savaşları var. Çeşitli propaganda, kültür propagandalarıyla yapılan kültür savaşları var. Dezenformasyon savaşları var. Yani bilgi yanıtmaları savaşları var. Tarihi yanıtmaları savaşları var. Tarihi çok doğru bilmek lazım. Belgelere uygun bilmek lazım. Böylece tarih propagandalarına kapılmamak açısından da bu programın gerçekten çok önemli olduğunu düşünüyoruz. Sağ olun. Bundan dolayı Türk Tarih Kurumu olarak destekliyoruz ve evet, sürekli hocam. Olarak da kamuoyunu, dünyayı hocam, doğru belgelerle ediyoruz. Ve bilgilerle buluşturmaya çalışıyoruz.
Güle hocam, vesile oluyorsunuz. Dinleyicimizi duyuralım, kitabı kazanan dinleyicimizi, ardından bağlayalım yavaş yavaş programımızı. Bu hafta Gaziantep'ten Selim Dahi adlı dinleyicimiz, yurt içindeyiz hocam. Armağanımız yurt içine gidiyor bu hafta.
Hayırlı olsun
Selim Dahi Bey'e göndereceğiz. Evet. Bir daha söyleyelim kitabının adını da Güray hocam.
Osmanlılar Devrinde Türk Hekimliği, Osman Şevki Uludağ Hoca, Esin Kahya tarafından yayınlanmış, Türk Tarih Kurumu'nun kendi arşivinden belgelerle hazırlanmış önemli bir kitaptır. Hayırlı olsun diyorum.
Hocam, İzmir'in Kurtuluş 9 Eylül 1922'de İzmir'in kurtuluşundan sonra tıpkı Mirya Kefalon gibi bir kez daha Türk milleti dedi ki bu Anadolu toprakları benimdir. Yedi düvel toplanıp gelseniz de ben ne kadar olanaksız durumlarda bulunsam da atacak kurşunum da olmasa bu toprakları size teslim etmeyeceğim dedi. Bunu herhalde artık anlamışlardır. Ama vazgeçmeyeceklerini siz az önce de söylediniz.
Bu topraklarda yaşayan insanların uyanık olması, her zaman için üzerlerine atılmaya çalışılan o miskinlik ve tembellik örtüsünden uzak durması gerekiyor. Neden? Çünkü ne zamanki öyle bir şey hissedersek, bilin ki o zaman bir işgal programı, projesi başlamış demektir. Uyanık olmak gerekiyor. Yani artık işgal olmaz, artık plan olmaz, artık bundan sonra yapamaz gibi bir şeyler kesinlikle bizi tembelleştirir ve tarih bilincimizin bu noktada olması gerekiyor. Tarihteki olaylar tam da tersinin olduğunu gösteriyor. Ne zaman kendimizi çok güçlü ve tek sözü dinlenen insan gibi görüyorsak o zaman en zayıf anımızdır diye bir söz vardır ya. Klasik bir propagandadır bunlar. Ve Türkiye tarihi, kendi tecrübesi bize sürekli dinamik olmayı, hareket ve mücadele halinde olmayı, uyanık olmayı gerektirmektedir. Çok çalışmayı gerektirmektedir. Selçuklu döneminde yaşanan olaylara baktığımız zaman Sultan Kılıç Arslan bütün etrafından kendi akrabalarıyla, beyleriyle, Ermeni serdergeleri var o dönemde. Ermeni baronluğu dediğimiz Çukurova bölgesinde bir krallık var. Kuşatılmış olduğu halde bütün bu çemberi kırmayı başaran bir siyaset uyguladı ya da devlet politikası uyguladı. Bu işin başında bulunan Manuel Komnen'le gitti, anlaştı ve diğer beylerin hepsini de kendisine bağladıktan sonra, Anadolu'da birliği sağladıktan sonra bu defa Manuel Komnen bu durumdan rahatsız olduğunda Mirya Kefalon Savaşı dediğimiz savaş gerçekleşmişti. Yani devletler yer yer çok büyük sıkıntılar, kuşatılmışlıklar altında da kalmışlardır tarih boyunca büyük devletlerin yaşadığı şeylere baktığımız zaman. Ancak ağırbaşlı, akıllı, çok uzun vadeli plan, program ve çalışma ile, azimle bu tür belalardan kurtulmak evet. mümkün olmaktadır.
Hocam, İzmir'deki etkinliklerden de Türk Tarih Kurumumuzun düzenlediği, valilikle birlikte düzenleyeceği etkinliklerden de bahsetmek gerekirse bir katalog yayınladınız herhalde. 9 Eylül İzmir'in Kurtuluşu sergisini geçen yıl mı açmıştınız Güray Hocam İzmir'de?
İzmir'de geçen yıl 5-9 Eylül tarihleri arasında yaklaşık bir hafta süren bir 9 Eylül sergisi açmıştık. İşte o sergideki belgeler ve onların yeniden gözden geçirilmiş halde tasarım halinde, albümü, kitap halinde bu yılki 9 Eylül kutlamalarında cumartesi günü vatandaşlarımıza, konuyla ilgilenenlere dağıtılacak. Özellikle Büyükşehir Belediyesi bu konuda dağıtımı üstlenmiş bulunuyor.
İzmir Büyükşehir Belediyesi
bu kataloğu dağıtma görevini üstlendi. Bu katalog içerisinde çok önemli belgeler var. İlk defa halkımızla buluşacak olan belgeler bulunuyor. Bütün bu 9 Eylül öncesinde ve sonrasında İzmir'de yaşananları, İzmir'deki ahalinin mülteci durumuna düşmesi, Yunanlıların İzmir'de yapmış olduğu mezalim, yani yağma, yakma ve çeşitli soygun faaliyetleri ve tabii ki İzmir'in 9 Eylül'de kurtuluşundan sonra olan olaylar, haberler ve belgeler, onların bu bölgedeki nüfus arşivini, tapu kayıtlarını yakmaya çalışmaları Yunanlıların, bununla ilgili çeşitli kundaklama faaliyetlerine dair belgeler vesaire çok önemli fotoğraf arşiviyle evet, birlikte yer alıyor.
Güray Hocam, 15 saniyemiz kaldı. Yeni bir başlangıcımız var. Dinleyicilerimize programımızın sonunda bir meraklı dinleyicilerimize kitap tanıtımız oluyor. Hangi kitabı önereceksiniz bu hafta?
Bu hafta Faruk Sümer rahmetli hocanın, Profesör Doktor Faruk Sümer'in Oğuzlar adlı eserini öneriyorum. Okumalarını tavsiye ediyorum. Tabii ki çok önemli bir konu. Aynı zamanda Anadolu'nun Oğuzlar nerede yerleştiğini anlatan bir eser. Özellikle Anadolu'da, Balkanlar'da, Orta Asya'da Oğuzların nerelerde yaşadığını merak edenler açısından değerli bir temel eserdir. Okumalarını tavsiye ederim.
Çocuklarına miras kalacak kadar çok önemli bir kitap hocamızın söylediği. Büyük bilim adamı Faruk Sümer'in Oğuzlar kitabı. Hocam süremizi bitirdik. Haftaya diyelim.
Evet. Tekrar görüşmek dileğiyle diyorum.
Gazi Üniversitesi Öğretim Üyesi, Türk Tarih Kurumu Başkan Yardımcısı Profesör Doktor Güray Kırpık hocamıza bir kez daha teşekkür ediyoruz. Ağzınıza, ayağınıza sağlık. Sağ olunuz hocam, eksik olmayınız.
Sizler sağ olun. Ben teşekkür ederim.
Ve değerli dinleyicilerimiz, önümüzdeki hafta görüşmeyi umuyoruz. Şimdilik hoşçakalınız.
Tarihinin izinde.